Ayrım 12.
Çemberdeki herkes ileri geri sallanıp yerde duran bir şeyi huşu içinde zikrediyorlardı. Sophie'nin göremediği bir şeyi. Şarkı yeniden başlamıştı, hızlandı. Artık gürlüyordu, daha hızlı. Katılımcılar içeri doğru birer adım atıp diz çöktüler. Sophie o sırada neye tanıklık ettiklerini görebilmişti. Dehşetle gerilediği halde bu manzara hafızasından sonsuza kadar silinmeyecekti. Tiksinti duyan Sophie arkasını dönüp taş duvarlara tutunarak merdiveni tırmanmıştı. Kapıyı çekerek kapattıktan sonra evden kaçtı ve gözyaşları içinde Paris'e geri döndü. O gece hayal kırıklığına ve ihanete uğramış bir halde eşyalarını toplayıp evden ayrıldı. Yemek odasındaki masanın üstüne bir not bırakmıştı. Oradaydım. Beni bulmaya çalışma. Notun yanına şatonun odunluğunda duran yedek anahtarı bıraktı. Sophie, Langdon'ın sesi düşüncelerini bölmüştü. Dur, dur. Hatıralarından uyanan Sophie aniden frene asıldı ve araba patinaj yaparak durdu. Ne? Ne oldu? Langdon önlerindeki uzun caddeyi gösteriyordu. Gördüğünde Sophie'nin kanı dondu. 100 metre kadar ilerideki kavşak DCPJ polis arabalarıyla kapatılmıştı. Çarpık park edilmişlerdi ve niyetleri belliydi. Gabriel bulvarını kapatmışlar. Langdon içini çekti. Bu gece büyükelçilik yasak bölge mi ilan edildi? Sokağın aşağısında arabalarının yanında duran iki DCPJ polisi şimdi onların bulunduğu yöne doğru bakıyorlardı. Önlerindeki caddede böylesine tuhaf biçimde duran farların ne olduğunu merak ettikleri ortadaydı. Pekala Sophie, yavaşça dön. Smart Car'ı geri vitese takarak 3 puanlık bir dönüş yaptı ve arabayı aksi istikamete döndürdü. Uzaklaşırken arkasından patinaj yapan tekerleklerin sesini duydu. Sirenler çalmaya başlamıştı. Sophie küfrederek gaza bastı. 33. Sophie'nin smart karı diplomatik semtteki büyük elçilikler ve konsoloslukların önünden hızla ilerledi. Sonunda bir yan sokağa saparak sağa dönüş yaptı ve tekrar görkemli Şanfeizdeli bulvarına çıktı. Yumruklarını bembeyaz oluncaya kadar sıkan Langdon yolcu koltuğunda iki büklüm oturuyor ve peşlerinden gelen polis olup olmadığını kontrol etmek için arka tarafa bakıyordu. Birden kaçma kararını vermemiş olmayı diledi. Sonra kendine bu kararı sen vermedin diye hatırlattı. GPS noktacını tuvalet penceresinden attığında bu kararı onun adına Sophie vermişti. Şimdi büyük elçilikten tam gaz uzaklaşıp Şanfeize'nin hafif trafiğinde yılan kavi kıvrımlar çizerken Langdon seçeneklerinin daha da kötüye gittiğini hissediyordu. Sophie polisi atlatmış gibi görünüyordu ama Langdon en azından o an için şanslarının devam edeceğinden şüpheliydi. Direksiyon başında oturan Sophie elini süveterin cebine daldırıp küçük metal bir nesne çıkartarak Langdon'a uzattı. Robert şuna bir baksan iyi olacak. Büyük babamın kayalıklar bakiresinin arkasında bana bıraktığı şey bu. Aklına gelen çağrışımlardan ötürü tüyleri ürperen Langdon nesneyi eline alıp inceledi. Ağırdı ve çarmıh biçimindeydi. İlk önce bir cenaze piyosu, mezarlıkta toprağa gömmek için tasarlanan bir tür minyatür anı çivisi tuttuğunu düşündü. Ama daha sonra haçtan devam eden gövdenin üçgen ve prizma formunda olduğunu fark etti. Ayrıca gövdenin üstünde titizlikle işlenerek gelişigüzel dağıtılmış gibi görünen yüzlerce minik altıgen kabarcık vardı. Sophie ona lazerle kesilmiş bir anahtar dedi. Elektrikli bir göz bu altıgenleri okuyor. Bir anahtar mı? Langdon daha önce böyle bir şeyi hiç görmemişti. Şerit değiştirip kavşaktan dönerken Sophie arka tarafına bak dedi. Langdon anahtarı çevirdiğinde hayretten ağzı bir karış açık kaldı. Haçın tam ortasına bir fleur de lys ile PS harfleri özenle kabartılarak işlenmişti. Sophie dedi, sana bahsettiğim mühür bu. Siyon tarikatının resmi amblemi. Sophie başını salladı. Anahtarı çok uzun zaman önce gördüğümü sana söylemiştim. Bana bundan bir daha asla bahsetmememi söylemişti. Langdon'ın gözleri kabartmalı anahtar üstüne çakılı kalmıştı. İleri teknoloji üretimiyle üstündeki asırlık semboller eski ve yeni dünyayı birbirine kaynaştırmıştı. Bana bu anahtarın pek çok sırrı sakladığı bir kutuyu açtığını söylemişti. Langdon, Jacques Sanuyer gibi bir adamın ne tür sırlar saklayabileceğini düşününce bir ürperti hissetti. Eski bir kardeşliğin fütürist bir anahtarla ne işi olduğunu tahmin edemiyordu. Tarikatın varoluşunun tek sebebi bir sırrı korumaktı. İnanılmaz güce sahip bir sırrı. Bu anahtarın bir ilgisi olabilir mi? Bu düşünce tüm zihnini sarmıştı. Neyi açtığını biliyor musun? Sophie hayal kırıklığına uğramış gibi görünüyordu. Senin bildiğini sanıyordum. Langdon elindeki hacı döndürüp incelerken bir süre sessiz kaldı. Sophie, Hristiyan işine benziyor diye ısrar etti. Langdon bundan o kadar da emin değildi. Anahtarın baş kısmı geleneksel uzun kollu Hristiyan haçına değil de Hristiyanlıktan 1500 yıl önceki kare, dört kolu da eşit uzunlukta haçlara benziyordu. Bu tür haçların uzun kollu Latin haçıyla gösterilen çarmıhla hiç ilgisi yoktu. İlk olarak Romalılar tarafından bir işkence aleti olarak kullanılmıştı. Langdon, kullandıkları sembolün tarihte çok vahşi bir ismi yansıttığını, çarmıha bakan Hristiyanların çok az bir kısmının bilmesine her zaman hayret etmişti. Haç ve çarmıh kelimeleri Latince'deki curicar fiilinden geliyordu. Yani işkence. Sophie dedi, sana söyleyebileceğim tek şey bunun gibi eşit kollu haçların barışçıl haçlar olarak kabul edildiği. Kare biçimleri çarmıha germe işlemi için elverişli değildir. Ayrıca dengeli dikey ve yatay eksenleri erkek ile dişinin doğal birleşimini gösterir. Böylece sembolik olarak tarikatın felsefesiyle örtüşürler. Sophie ona bezgin bir ifadeyle baktı. Hiç fikrin yok, öyle değil mi? Langdon kaşlarını çattı. En ufak bir çağrışım bile yapmıyor. Pekala, yoldan çıkmamız gerekiyor. Sophie dikiz aynasını kontrol etti. Bu anahtarın neyi açtığını bulmak için güvenli bir yere gitmemiz gerek. Langdon hasretle Rist'teki konforlu odasını düşündü ama seçenekler arasında olmadığı gayet açıktı. Paris Amerikan Üniversitesi'ndeki ev sahiplerime ne dersin? Anlaşılır, Faş onları kontrol edecektir. Tanıdıkların olmalı, burada yaşıyorsun. Faş telefonumu araştırıp iş arkadaşlarımla konuşacaktır. Benim tanıdıklarım tehlikeli olur, ayrıca otel bulmak da iyi bir fikir değil çünkü kimlik soruyorlar. Langdon bir kez daha Lourdes'deyken Faş'ın kendisini tutuklamasına izin vermenin daha iyi olacağını düşünüyordu. Büyükelçiliği arayalım, durumu açıklayabilirim. Büyükelçilik de bizimle bir yerde buluşması için birini gönderebilir. Bizimle buluşmak mı? Sophie dönüp ona deliymiş gibi bakıyordu. Robert, sen hayal görüyorsun. Büyükelçiliğinin kendi arazisi dışında hiçbir yetkisi yok. Bizi alması için birini göndermeleri Fransız hükümetinden kaçan birine yardım etmek olur. Olmaz. Eğer büyükelçiliğine gidip geçici sığınma hakkı isteseydin bu olabilirdi. Ama onlardan Fransız emniyet güçlerine karşı harekete geçmelerini nasıl istersin? Başını iki yana salladı. Büyükelçiliğini şimdi ararsan sana başını daha fazla belaya sokmaktan kaçınmanı ve Faş'a teslim olmanı söyleyeceklerdir. Ardından adil bir mahkeme yapılması için diplomatik kanalları kullanacaklarına söz verecekler. Başını kaldırıp Şampeyze'deki şık dükkan vitrinlerine baktı. Yanında ne kadar nakit var? Langdon cüzdanına baktı. $100, birkaç euro. Neden? Kredi kartın yok mu? Elbette var. Sophie gaza basarken Langdon onun bir plan yaptığını sezmişti. Tam önlerinde Champs-Élysées'in bitiminde Fransa'nın en geniş adacıyla çevrelenmiş Arc de Triomphe, Napolyon'un askeri gücünü övmek için yapılan 50 metrelik anıt duruyordu. Adacığa yaklaşırlarken Sophie'nin gözleri yine dikiz aynasındaydı. Şimdilik onları atlattık dedi ama bu arabada kalırsan 5 dakika geçmeden enseleniriz. Langdon demek başka bir araba çalacağız diye düşüncelere dalmıştı. Artık iyice suçlu olduk. Ne yapacaksın? Sophie smart karı adacığa doğru sürdü. Güven bana. Langdon hiç tepki vermedi. Güven duygusu bu gece ona fazla bir şey kazandırmamıştı. Ceketinin kolunu geriye sıyırarak saatine baktı. 10. yaş gününde ebeveynlerinin armağan ettiği Mickey Mouse marka bir koleksiyon üretimiydi. Çocuksu kadranı genellikle tuhaf bakışları üzerine toplasa da Langdon asla başka bir saat almamıştı. Biçim ve renk büyüsüyle ilk olarak Disney animasyonları sayesinde tanışmıştı. Şimdi ise Mickey her gün Langdon'ın ruhen genç kalmasını sağlıyordu. Ama o anda Mickey'in kolları garip bir açı yaparak bir o kadar garip bir zamanı gösteriyordu. Sabaha karşı 02:15. Bileğine bakıp smart karı geniş adacın etrafından döndüren Sophie ilginç bir saat dedi. Langdon ceketinin kolunu aşağı çekerken uzun hikaye diye cevap verdi. Öyle olduğunu tahmin edebiliyorum. Sophie ona bakıp çabucak gülümsedikten sonra adacıktan ayrıldı ve şehir merkezinden uzağa kuzeye doğru yol aldı. İki yeşil ışığı güç bela yakaladıktan sonra 3. kavşağa ulaştı ve Mail Sharbers bulvarına doğru keskin bir sağ dönüş yaptı. Diplomatik semtin zengin görünüşlü ağaçlı yollarından çıkmışlardı. Artık daha karanlık olan sanayi mahallesinde ilerliyorlardı. Sophie sola döndükten kısa bir süre sonra Langdon nerede olduklarını anladı. Gare Saint-Lazare. Önlerinde duran cam çatılı tren istasyonu uçak hangarıyla bir tür seranın garip uzantısını andırıyordu. Avrupa'daki tren istasyonlarına hiç uymuyordu. Bu saatte bile ana girişin yanında yaklaşık yarım düzine taksi bekliyordu. Sırt çantalı çocuklar istasyondan çıkıp adeta hangi şehirde olduklarını hatırlamaya çalışıyormuş gibi gözlerini ovuştururken sandviç ve su satan satıcılar el arabalarını sürüyorlardı. Yolun ilerisinde bir çift şehir polisi yolunu şaşırmış turistlere yön tarif ediyordu. Sophie smart car'ını taksinin arkasına çekip yolun karşı tarafındaki park alanı yerine kırmızı bölgeye park etti. Langdon henüz neler olduğunu sormaya fırsat bulamadan Sophie arabadan inmişti. Önlerinde duran taksinin penceresine koştu ve şoförle konuşmaya başladı. Langdon arabadan indiğinde Sophie'nin taksi şoförüne bir tomar para verdiğini gördü. Taksi şoförü başını salladıktan sonra Langdon'ın şaşkın bakışları altında arabaya onları almadan uzaklaştı. Taksi uzaklaşırken kaldırımda Sophie'nin yanına giden Langdon neler oldu diye sordu. Sophie tren istasyonu girişine doğru ilerlemeye başlamıştı bile. Haydi, Paris'ten ayrılan ilk trene iki bilet alacağız. Langdon onun yanından aceleyle koşuşturdu. ABD Büyükelçiliğine giden 1,5 kilometrelik yolculuk artık tam anlamıyla Paris'ten kaçma operasyonuna dönüşmüştü. Langdon bu fikirden gittikçe daha az hoşlanıyordu. 34. Piskopos Aringarosa'yı Leonardo da Vinci Uluslararası Havaalanı'ndan alan şoför küçük ve gösterişsiz siyah bir Fiat sedanla gelmişti. Aringarosa, tüm Vatikan araçlarının üzerinde Papa'nın mührünü taşıyan bayraklar ve madalyonlarla süslü büyük lüks arabalardan oluştuğu günleri hatırladı. O günler geride kaldı. Vatikan arabaları artık az gösterişliydiler ve genellikle işaret taşımıyorlardı. Vatikan bunun daha iyi hizmet verebilmek için masraflardan kısmak niyetiyle yapıldığını söylese de Aringarosa daha çok bir güvenlik meselesi olduğunu düşünüyordu. Dünya çılgına dönmüştü ve Avrupa'nın pek çok yerinde Hazreti İsa'yı sevdiğini ilan etmek, arabanın üstüne hedef tahtası resmi çizmek gibi bir şeydi. Aringarosa siyah cübbesini eteklerinden toplayarak arka koltuğa bindi ve Castel Gandolfo'ya giden uzun yolculuk için yerine iyice yerleşti. 5 ay önce yaptığı yolculuğun bir benzeri olacaktı. Geçen yıl Roma'ya yaptığım yolculuk diye düşündü. Hayatımın en uzun gecesiydi. Vatikan 5 ay önce telefon ederek Aringarosa'nın derhal Roma'ya gelmesini buyurmuştu. Hiçbir açıklama yapmamışlardı. Biletlerin havaalanında. Papa gizem perdesini kapalı tutmak için elinden geleni yapmıştı. En yüksek rütbeli papaz için bile. Aringarosa gizemli çağrının Opus Dei'nin son zamanlarda halkla ilişkilerde kazandığı başarıyı, New York'taki dünya merkezinin tamamlanması, kutlamak amacıyla Papa ile diğer Vatikan yetkililerinin fotoğraflarının çekilebileceğini düşünmüştü. Architectural Digest. Opus Dei'nin binası için Katolikliğin modern manzarayla yüce bir şekilde bağdaşan parlak feneri diye bahsetmişti ve son zamanlarda Vatikan modern kelimesini içeren her şeye karşı yakınlık duyuyor gibi görünüyordu. Aringarosa'nın istemeden de olsa daveti kabul etmekten başka çaresi yoktu. Çoğu muhafazakar papaz gibi mevcut papalık yönetiminin bir hayranı sayılmayan Aringarosa, yeni papanın makama geldiği ilk yılı derin kaygıyla izlemişti. Görülmemiş bir liberal olan papa cenapları, Vatikan tarihindeki en tartışmalı ve alışılmadık kardinaller meclisi sayesinde papalığa atanmıştı. Daha sonra ise beklenmedik bir anda iktidara geldiği için mütevazı olacağı yerde Hristiyan'ın en yüksek makamıyla ilgisi olan tüm bilekleri bükmekte hiç vakit kaybetmemişti. Kardinaller Meclisi'nden sürekli liberal destek alan Papa, papalık misyonunun Vatikan doktrinlerini çağdaşlaştırmak ve Katolikliği 3. bin yıla hazırlamak olduğunu ilan ediyordu. Aringarosa söylediği sözlerle bu adamın Tanrı'nın yasalarını yeniden yazabileceğine ve gerçek Katolikliğin gerektirdiklerinin modern dünyaya ters düştüğüne inananların kalplerini yeniden kazanacağına inanacak kadar küstah olmasından korkuyordu. Aringarosa, Papa ile danışmanlarını kilisenin kurallarını yumuşatmanın sadakatsizlik ve korkaklıkla kalmayıp aynı zamanda siyasi bir intihar olacağına ikna etmek için tüm siyasi nüfuzunu Opus Dei'nin seçmenleriyle banka hesabının miktarı düşünüldüğünde oldukça büyük sayılırdı, kullanıyordu. Kilise kanunlarını bir önceki yumuşatma girişiminin ikinci Vatikan fiyaskosu geriye zarar verici bir miras bıraktığını hatırlatıyordu. Artık kiliseye gelenlerin sayısı her zamankinden daha düşüktü. Bağışlar sıfırı tüketmek üzereydi ve kiliselere atayacak yeterli sayıda Katolik papaz yoktu. Aringarosa insanların kilisenin yol göstermesine ihtiyacı var diye ısrar etmişti. Sırtlarını sıvazlayıp şımartmasına değil. Aylar önce o gece Fiat havaalanından ayrılırken Aringarosa, Vatikan şehri yerine doğudaki dolambaçlı bir dağ yoluna gittiklerini görünce şaşırmıştı. Şoförüne nereye gidiyoruz diye sormuştu. Adam Alban dağlarına diye yanıtlamıştı. Toplantınız Castel Gandolfo'da. Papa'nın yazlık evi mi? Aringarosa daha önce oraya hiç gitmemiş ve gitmek de istememişti. 16. yüzyıldan kalma hisar, Papa'nın yazlık evi olmasının yanı sıra Avrupa'daki en gelişmiş astronomi gözlem evlerinden biri olan Specula Vaticana'ya, Vatikan rasathanesi, ev sahipliği yapıyordu. Aringarosa, Vatikan'ın bilimle uğraşmasını bir türlü içine sindirememişti. Bilimle inancı kaynaştırmanın mantığı ne olabilirdi ki? Tanrı inancı taşıyan bir adam bilimle tarafsız uğraşamazdı. İmanın ise fiziksel olarak teyit edilmesine gerek yoktu. Yıldızlarla Kasım gökyüzüne doğru yükselen Castel Gandolfo görüş alanına girdiğinde yine de geldik işte diye düşündü. Garaj yolundan bakıldığında Gandolfo intihar atlayışı yapmayı düşünen devasa bir taş canavara benziyordu. Uçurumun tam kenarına inşa edilmiş şato İtalyan medeniyetinin beşiğine doğru eğilmişti. Roma'yı kurmadan önce Curiazi ile Orazi kabilelerinin uzun zaman savaştıkları vadi. Gandolfo'nun silüeti bile görülecek bir manzaraydı. Bu coşku verici uçurum sahnesinin etkisini artıran etkileyici bir mimarisi vardı. Aringarosa şimdi Vatikan'ın bina çatısına iki dev alüminyum teleskop kubbesi yerleştirerek mahvettiğini görmekten üzüntü duyuyordu. Bir zamanları bu mağrur yapısını adeta komik şapka giymiş gururlu bir savaşçı konumuna düşürmüşlerdi. Aringaroza arabadan indiği sırada bir cizvit rahibi koşuşturarak karşılamak için yanına geldi. Hoş geldiniz Piskopos. Ben Peder Mangano, bir gök bilimciyim. Ne kadar iyi. Aringaroza homurdanarak onu selamladıktan sonra ev sahibinin peşinden şatonun antresine girdi. Rönesans sanatıyla astronomi görüntülerinin zevksiz karışımından oluşan geniş ve açık bir alan. Kendisine eşlik eden rahibi traverten merdivenlerde takip eden Aringaroza konferans salonları, derslikler ve turist bilgilendirme hizmetlerine ait işaretler gördü. Vatikan'ın her seferinde ruhani gelişim için mantıklı rehberlik hizmetinden geri kalıp turistlere astrofizik dersleri vermeye bir şekilde vakit bulduğunu düşünmek onu şaşırtmıştı. Aringaroza genç rahibe söylesene dedi, kuyruk ne zaman köpeği sallamaya başladı? Rahip ona tuhaf bir biçimde baktı. Efendim? Bu gece yine o tartışmayı açmamak düşüncesiyle Aringaroza konuyu kapattı. Vatikan delirmiş. Taviz vermeden ona değerleri öğretmek yerine şımarık çocuklarının kaprislerine boyun eğen üşengeç ebeveynler gibi kilisede gittikçe yumuşuyor, doğru yoldan sapan bir kültüre ayak uydurmaya çalışıyordu. Üst kattaki geniş koridor oldukça lüks döşenmişti ve pirinç tabelalı meşe kapıların bulunduğu yöne doğru ilerliyordu. Astronomi Kütüphanesi. Aringaroza burada Vatikan Astronomi Kütüphanesi, Kopernikus, Galileo, Kepler, Newton ve Secchi'nin nadir bulunan çalışmaları da dahil olmak üzere 25 binden fazla eser bulunduğunu duymuştu. İddia edildiğine göre Papa'nın kıdemli çalışanları da burada özel toplantılar düzenliyorlardı. Vatikan şehri sınırları içinde yapmak istemedikleri toplantıları. Kapıya yaklaşan Piskopos Aringaroza içeride duyacağı haberi ya da harekete geçireceği olaylar zincirini kesinlikle tahmin etmiyordu. Bir saat sonra toplantıdan sendeleyerek çıkarken kötü olaylara dair imalar yerine oturmaya başlamıştı. Bundan 6 ay sonra diye düşünmüştü. Tanrı yardımcımız olsun. Şimdi fiyatta oturmakta olan Piskopos Aringaroza o toplantıyı düşünürken yumruklarını sıktığını fark etti. Yumruğunu gevşetip yavaşça derin bir nefes aldı ve kaslarını gevşetti. Fiyat dağlara tırmandıkça kendi kendine her şey yolunda gidecek dedi. Yine de cep telefonunun çalmasını diliyordu. Öğretmen beni neden aramadı? Silas şu ana kadar kilit taşına ulaşmış olmalıydı. Sinirlerini yatıştırmaya çalışan Piskopos yüzüğündeki mor ametist taşa bakarak meditasyon yaptı. Piskoposluk arması işlenmiş yüzüğünün ve elmasların dokusunu hissederek kendi kendine bu yüzüğün yakında sahip olacağı güçten çok daha küçük bir gücün sembolü olduğunu hatırlattı. 35. Garsen Lazar'ın içi Avrupa'daki diğer tren istasyonlarına benziyordu. Her zamanki müdavimleriyle mukavva kutular taşıyan evsizler, sırt çantaların üstünde uyuyup MP3 çalarlarını dinleyen gözleri çapaklanmış kolej öğrencileri ve sigara içen mavi üniformalı hademeler dolu büyük bir ambardan ibaretti. Sophie başını kaldırıp yukarıda asılı duran sefer tablosuna baktı. Siyah beyaz kutucuklar bilgi yenilendikçe dönerek değişiyordu. Listenin en üstünde şöyle yazıyordu. Lille, hızlı tren, 0306. Sophie keşke daha erken hareket etseydi dedi. Ama Lille işimizi görür. Daha erken mi? Langdon saatine baktığında 02.59 olduğunu gördü. Tren 7 dakika sonra hareket edecekti ve henüz biletlerini bile almamışlardı. Sophie Langdon'ı bilet gişesine doğru sürükleyerek kredi kartında bize 2 bilet al dedi. Kredi kartı harcamalarının takip edildiğini sanıyordum. Kesinlikle. Langdon Sophie Nouveau'ya yetişmeye çalışmaktan vazgeçti. Visa kartını kullanarak Lille'ye 2 bilet aldı ve Sophie'ye uzattı. Sophie onu Lille yolcularının trene binmeleri için son çağrının yapıldığı peronların bulunduğu yöne doğru götürdü. Önlerinde 16 farklı peron ayrımı uzanıyordu. Sağ taraftaki 3. peronda Lille treni ayrılmak üzere düdüğünü öttürüyordu ama Sophie Langdon'ı kolundan tutup tam ters istikamete doğru sürüklemeye başlamıştı bile. Hızla yan taraftaki lobiye dönerek gece boyunca açık bir kafeteryanın önünden geçtiler. Sonunda yan kapıdan istasyonun batı tarafındaki sessiz sokağa çıkmışlardı. Bir taksi tek başına kapının önünde bekliyordu. Şoför Sophie'yi görünce farlarını yakıp söndürdü. Sophie arka koltuğa atladı. Langdon onun ardından bindi. Taksi istasyondan uzaklaşırken Sophie yeni satın aldıkları biletleri çıkartarak yırttı. Langdon derin bir nefes aldı. $70 çok güzel harcadık. Gerçekten kaçtıklarını Langdon ancak taksi Rue de Clichy'den kuzeye giden düz bir yola çıktıktan sonra anlamıştı. Sağ taraftaki camdan Montmartre ve Sacré-Cœur'un güzel kubbesini görebiliyordu. Bu manzarayı karşı istikametten geçen polis arabasının ışıkları böldü. Sirenler uzaklaşana kadar Langdon ile Sophie başlarını aşağı eğdiler. Sophie taksi şoförüne sadece şehir dışına çıkmasını söylemişti. Langdon onun çenesini sıktığını gördüğünde bir sonraki adımı hesapladığını sezinlemişti. Langdon haç şeklindeki anahtarı cama tutarak yeniden incelemeye koyuldu. Anahtarın nerede yapıldığını belirten herhangi bir işaret bulmak amacıyla gözlerine yaklaştırdı. Aralıklı sokak lambalarının ışığında tarikat mührü dışında hiçbir işarete rastlayamadı. Sonunda hiçbir anlam ifade etmiyor dedi. Hangi kısmı? Büyük babanın ne yapacağını bilmediğim bir anahtar bulman için bunca zahmete girmesi. Sana katılıyorum. Tablonun arkasında başka bir şey yazmadığına emin misin? Her yeri aradım, hepsi bu kadar. Bu anahtar tablonun arkasına sıkıştırılmıştı. Tarikat mührünü gördüm, cebime attım ve sonra çıktık. Şimdi üçgen gövdenin kör ucuna bakmakta olan Langdon kaşlarını çattı. Hiçbir şey. Gözlerini kısarak anahtarı yaklaştırdı ve baş kısmın kenarına baktı. Orada da bir şey yoktu. Sanırım bu anahtar yakın zaman önce temizlenmiş. Neden? Tuvalet ispirtosu gibi kokuyor. Sophie ona döndü. Anlamadım. Sanki birisi buna temizleyici sıvı sürmüş gibi. Langdon anahtarı burnuna götürerek kokladı. Diğer tarafta daha keskin. Arka tarafı çevirdi. Evet, alkol bazlı. Bir temizleyiciyle ya da... Langdon durdu. Ne? Anahtarı ışığa tutarak haçın üzerindeki pürüzsüz yüzeye baktı. Bazı yerlerde parıldıyordu, sanki ıslakmış gibi. Cebine atmadan önce bu anahtarın arkasına ne kadar iyi baktın? Ne, iyi bakmadım. Acele ediyorum. Langdon ona döndü. Siyah ışık hala yanında mı? Sophie elini cebine sokarak UV feneri çıkardı. Langdon feneri eline alıp açtı ve ışığı anahtarın arka tarafına tuttu. Anahtarın arka tarafı hemen renklenmişti. Bir yazı görünüyordu. Aceleyle yazılmıştı ama okunuyordu. Langdon gülümseyerek evet dedi. Sanırım ispirto kokusunun nereden geldiğini biliyoruz. Sophie anahtarın arkasındaki mor yazıya hayretle bakıyordu. 24 Rue Haxo. Bir adres. Büyük babam bir adres yazmış. Langdon nerede burası diye sordu. Sophie'nin hiç fikri yoktu. Tekrar öne doğru eğildi ve taksi şoförüne heyecanla "Connaissez vous la rue Haxo?" diye sordu. "Haxo sokağını biliyor musunuz?" Şoför kısa bir süre düşündükten sonra başını salladı. Sophie'ye bu adresin Paris'in batı tarafındaki dış mahallelerinde bulunan tenis stadyumuna yakın olduğunu söyledi. Sophie şoförden onları hemen oraya götürmesini istedi. Şoför ona Fransızca "En çabuk bu de Boulogne'dan gideriz." dedi. "Olur mu?" Sophie kaşlarını çattı. Aklına daha sakıncalı yollar da geliyordu ama bu gece fazla seçici davranamayacaktı. Uy. Amerikalı turisti biraz şaşırtabiliriz. Yeniden anahtara bakan Sophie, 24 Rue Haxo'da ne bulabileceklerini tahmin etmeye çalıştı. Bir kilise mi? Bir çeşit tarikat merkezi mi?